Hayata dokunan sözler.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda ben Serdar Aydın. Yine Hayata Dokunan Sözler'de sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Sayın Selim Cerrah'la birlikte bugün eğitimi konuşacağız. Sayın Cerrah, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Serdar Bey. Teşekkür ederim.
Evet, geçen haftalarda gençliği konuşmuştuk. Mütemmin bir cüzi olsun diye de doğrusu eğitimi kendimize konu olarak seçtik bu hafta. Evet Sayın Cerrah, insan ve eğitim.
Evet.
Bir tarifle ve bir tabirle başlayalım. Buyurunuz.
Tabii insan yeryüzünde sorumlu bir varlık. Yani bunu bir şekilde zihnimize kazımamız gerekiyor. Eğitim insandaki olumlu davranışları kazanma ve kazandırma faaliyeti. Yani birçok tarif yapılabilir tabii. Eğitim, öğretim, ayrımları vesaire bunlar teknik tabirlere çok fazla girmiyorum. İnsanlarda davranış oluşturma ve sürdürülebilir güzellik arayışı yani gibi.
Belki. Sürdürülebilir güzellik arayışı.
Yani.
Evet. Yani insanı eğitmek aslında toplumu eğitmektir. İnsanı eğitmeye nereden ve ne şekilde başlamalıyız ki güzel, hayırda yarışan, iyilikte yarışan, güzellikte yarışan bir toplum inşa edebilelim. Yani insan eğitimi nereden başlamalı, ne zaman başlamalı? Bununla ilgili hani İmam Gazali ile ilgili bir şey anlatılır. Çocuğu doğmuş, annesi sütten kesmiş, İmam Gazali'ye gelmiş bir tanesi. Demiş hocam artık sütten de kestik, çocuk işte 2-3 yaşına doğru geliyor. Eğitim için ne söylersiniz dediğinde çok geç kalmışsınız.
Ana, şey kalmamış. Ana karnında başlıyor.
Filan başlıyor gibi söylemiş. Eğitim ne zaman başlar? Nasıl bir süreçtir üstad?
Yani eğitimin %60'ı ilk 6 yaşında biter. Evet. Geriye kalan bilgilenme sürecidir. Yani davranışa dönüşen, hayata dokunan eğitim ilk 6 yaşta.
Yani ailede.
Ailede.
Tabii. Dolayısıyla o İhsan Fazlıoğlu'nun terbiye ailede, tedris okulda, tedebbür toplumda diyor. Yani evet. Çocuk terbiye dediğimiz şey aslında çok kıymetli. Tabii. Biz modern hayatta aileler eğitim dediğimizde istiyoruz ki terbiye kısmında okullar üstlensin.
Yok, o mümkün.
O mümkün değil, değil mi? Yani
bir fırsatı çocuğu, kaçırırız.
Kaçırırız.
Yani. Kaçırırız.
Yani çocuğu ailede, isterseniz bir aile ayağında, aile fotoğrafından başlayalım.
Tabii.
Neler dikkat etmek gerekir? Bir aile içerisinde bir çocuk nasıl eğitilir? Neler yapmak gerekir? Yani neler yapmamak gerekir?
Yani bir kere aile dediğimiz şey bir bütünün parçası. Yani İsmet Özel'in ifadesiyle bütünden neyin koptuğu belli aslında bu dünyada. Bir Yusuf masalında. Şimdi bütünden neyin koptuğunu bildiğimizde bütünü de bilmiş oluyoruz. Yani bir bütünlük içerisinde bu konuyu konuşmak gerekiyor her şeyden önce. Şimdi aile anne baba ve çocuklar değildir. Aile geniş ailedir. Ve bu ailenin içerisinde dede vardır, nine vardır, amcalar vardır. Bir birlikte yaşamanın getirdiği
akrabalar vardır.
Tabii yani önemli. Mesela geçtiğimiz aylarda Ankara'da yapılmış bir araştırmayı ben inceleme fırsatım oldu. Toplumla ilgili bir araştırmaydı. Çok mutlu olduğum bir şey oldu. İnsanların büyük bir çoğunluğunun tatil dediğimiz dönemlerdeki seyahatlerinin ailelerine dönük olduğunu gördüm orada. Çok muazzam bir şey bu. Bu evet. %70 civarında bir rakam. Bu çok hala o geleneksel bağların
kopmadığını
ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Ama keşke evlerimizi inşa ederken yani şimdi tabii 3+1 evlerde bu işleri gerçekleştirmek mümkün değil.
Değil.
Bizim yani büyük evler inşa etmemiz gerekiyor. 5+1, 6+1 ve o evlerin içerisinde hem etkileşimi hem mahremiyeti koruyabilecek alanlar inşa etmek, oluşturmak evet. gerekiyor. Ben doğduğum ev öyleydi.
Ya.
2+1 bir evde ama herkesin mahremiyeti kendi içerisinde bir şekilde korunabiliyordu. Dolayısıyla bizim mimariden başlamak suretiyle önce bir iyi bir aile ortaya oluşturabilmek için iyi bir yuva kurmak gerekiyor. Yani
mekanı tanzim etmek
tabii,
gerekiyor.
Tabii kesinlikle. Burada da gerek diyelim ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, gerek TOKİ'nin, gerekse belediyelerin imar yönetmelikleri, aynı imar
sosyal
uygulama
politikalar bakanlığı
gibi olarak, yani evet, devlet olarak bir kere devletin burada hem tanzim edici, hem düzenleyici, hem yönlendirici, teşvik edici bir kısım işler yapması gerekiyor. Çünkü evi kaybettiğinizde her şeyi kaybediyorsunuz. Her şey evde başlıyor ve evde bitiyor. Eğitimin merkezi evdir, okul değil. Okul bilginin merkezidir. Ya güzel, bunları birbirinden ayırmak gerekiyor.
Evet.
Görgüyle bilgiyi, hayatla malumatı birbirinden ayırarak, yani İhsan Bey'in de veya İmam Gazali'nin söylediği, evet, şey de önemli. Geç kalmamak gerekiyor. Mutlaka çocuklara ana rahmindeyken bir kere biz en çok neyi kaybettik? Helal haram şuurunu kaybettik.
Helal beslenme,
helal
değil,
beslenme
değil
mi? Annenin, yani annenin helal beslenmesi. Helal beslenmesi, helal süt emzirmesi önemli. Çünkü aksi takdirde yani çok basit araştırmalar yapılıyor, biliyorsunuz. İşte besmele ile diyelim, bu suya besmele ile üflediğinizde, onu mikroskopla incelediğinizde su zerreciklerinin aldığı şekille küfrederek üflediğinizde aldığı şekil birbirinden çok farklı oluyor. Yani bunlar laboratuvar ortamında ispat edilmiş olan hususlar. Dolayısıyla yani bir besmele şuuruyla bu meseleleri, bu mevzuları halletmek gerekiyor. Nereden başlayalım sorusu tabii ki evden başlayalım.
Yani evden başlayalım.
Evi olmayan bir medeniyet insana da, topluma da, İnsanlığa da huzur vermez. İstersen biraz daha bunu şöyle bitireyim istersen. Bunun da yolu bizim ninnilerimizdir aslında, şiirlerimizdir aslında. Mesela bugün dünya yöneten büyük güçlerin yöneticileri eğer şiir okuyan insanlar olabilmiş olsaydılar bu kadar canileşemezlerdi.
Evet.
Bu kadar çabuk savaş kararı alamazlardı. Yani şiir okuyan insan, bu hangi şiir okuduğunu konuşmuyorum ben. Tamam, şiir okuyan insan hele hele kendi medeniyetinin değerlerinden süzülerek gelen o büyük, yani diyelim ki Dante'nin İlahi Komedyası'nı da buna dahil edebilirsiniz. Mevlana'nın Mesnevi'sini de, Hafız'ın, Sadi'nin, Şirazi'nin şiirlerini de, Salih bin Şerif'in Endülüs'e ağıtını da veya Sezai Karakoç'un, Necip Fazıl'ın şiirlerini, Atilla İlhan'ı da, Nazım Hikmet'i de koyabilirsiniz buna. Hiç ayırmıyorum ideolojik olarak. Şiir okuyan insan güzel insandır. Şiir okuyan insandan topluma zarar gelmez. Ailenin temeli, eğitimin temeli şuur, şuur şiirden beslenir zaten.
Evet. Yani düşünsenize, bir mekan tasavvuru ortaya koydunuz, bir. İki, kulaktan kalbe giden bir şeye dikkat çektiniz. Ninilere, yani şiirden kastınız. Bununla ilgili geçmiş programın bir tanesinde bu Morisco'ların ninilerinden,
evet,
bahsetmiştiniz.
Eyvallah.
Yani bugün bile ezan duyduklarında annelerinin, ninilerinin etkisinin tezahür ettiğini, bilinç altından bilinç üstüne çıktığını söylemiştiniz.
Evet.
Bu haram helal yemek kıymetli çocukların aile içerisinde. Bununla ilgili Abdurrahman Arslan'ın abinin de çok orijinal tespitleri var. Hani Batı diyor, birey, toplum, ulus devlet diye katmanlardan oluşur. Bizim doğu toplumlarında ise diyor aile. Aile Adem'le Havva cennetten dünyaya indirilirken bile bir aile kapsülüne indirildiler diyor. Yani ilginç o yaklaşım. Yani onlar bile diyor bir o kapsül neyse ona aile ismi veriyorum ben diyor. Sonra çocukları oldu. Bizde ise aile, akraba, aşiret, millet, ümmet şeklinde katmanlar olduğunu söylüyor Batı'ya nispetle. Evet, yani ailenin terbiye verme, çocuğun ilk zamanla, mekanla
teması sağlıyor. Şimdi oraya istersen bir virgül koy. Ben lütfen, çok
buyurun,
güzel bir şey
buyurun,
aklıma getirdiniz,
buyurun,
tedavi ettirdi. Şimdi estağfirullah. İnnallâhe hastafâ Âdeme ve Nûhen ve âle İbrahîme ve âle İmran alel âlemîn. Şimdi bu ayet Âl-i İmran suresinde çok özel bir ayettir. Allah diyor Âdem'i ve Nuh'u seçti. Şimdi Âdem ve Nuh İnsanlığın iki atası.
İki atası, evet.
Yani aile kurucusu onlar. Henüz onlar seçildiğinde aile yoktu belki. Çünkü Adem Aleyhisselam dünyaya geldiğinde bir hanımı bir kendi vardı. Bir de ayrı yerde gelmişlerdi dünyaya. Yani ayrı ayrı yerlerde arayıp bulmuşlardı birbirlerini. Nuh Aleyhisselam da ailesi dağılmıştı biliyorsunuz. Tufanda çocukları vesaire falan da boğulmuştu. Sonra bir aile kurdu. Onun için onları kişi olarak bize örnek gösterdi. Ama iki aile örnek gösterdi. Biri Ali İmran.
Biri de Ali
İbrahim ailesi.
İbrahim'in ailesi.
Şimdi burada Ali İmran, yani Hazreti Meryem, Hazreti Meryem'in babası, annesi,
Hanne
Hazreti
Hatun.
İsa gibi. Yani büyük bir aile. İsrailoğulların içerisinden çıkmış bir aile.
Evet.
Tevhid ehli bir aile. Mescid-i evet. Aksa'ya hizmet etmiş. Evet. Oranın şanını yüceltmiş bir aile. Allah bize aileyi örnek gösterdi. Yani burada baba var, dede var, torun var.
Ama vurguyu iki aileye yaptı.
Aileye. Eyvallah. Hazreti yani İbrahim'de de aynısı var. Hazreti İbrahim, Hazreti İshak, Hazreti
İsmail.
İsmail, işte Yakup.
Hacı annemiz vesaire.
Yakup, Yakup'un oğulları, İsrailoğulları vesaire falan. Büyük bir aile ve bütün bu ailenin etimolojik ve hatta bütün bu ailenin sosyolojik durumuna baktığımızda gördüğümüz şey nedir? Birlik ve iç çelişkiler. Ailenin iç çelişkileri de var bunun içerisinde bir şekilde.
Evet.
Çatışmaları da var. Bunlar ailenin içerisinde var ama asıl olan bize emredilen, öğretilen şey aile olmak.
Aile olmak mutlaka. Evet, evet, aile ve eğitimi konuşup aileyi böyle tanımladıktan sonra siz terbiye ailede, eğitim ailede, bilgi ise okulda dediniz. Okul ayağına gelelim biraz. Okullarda da Osmanlı'da veya geçmiş bizim kültürümüzde insanların maddi ilimler için medreseler var, manevi ilimler için tekkeler ve zaviyeler var.
Evet.
Biz belki Tanzimat'tan hemen öncesinde veya Tanzimat'la birlikte bu ikili eğitim zahiren dualist gibi gözükse de aslında insan da dualist değil miyiz? Yani bedenden ve ruh ve mana, ruhdan ve bedenden, manadan ve maddeden oluşuyoruz. Evet. Modern eğitim, modern zamanlarda tekli bir eğitim, sadece materyal eğitim, sadece maddi eğitime dönüşünce de insan insanlığını eksiltmedi mi? Biraz buradan sıkıntı yaşamıyor
muyuz? Şimdi şöyle, tabii önce medreseyi bir kısaca konuşalım. Şimdi tabii bir medrese, bir de Enderun'u konuşmak lazım evet. belki burada. Şimdi Osmanlı'da medrese alet ilimlerin okutulduğu yerdir. Yani astronomi, tıp, fizik, kimya,
biyoloji
ve İslam ilimleri.
Evet.
Bunların hepsi medresede okutuluyor. Tekke gönül eğitiminin, zaviye meslek eğitiminin yapıldığı yer. Aslında evet. bir de zaviye var ara bir evet. kurum olarak meslek eğitiminin yapıldığı yer. Şimdi sonrasında mektepler kuruldu. Hani meşhur şu bir Milli Eğitim Bakanlığı sözü var ya, şu mektepler olmasaydı marif ne güzel idare ederdik diye. İşte Osmanlı döneminde söylemiş bir söz bu. Yani mektepler kurulduğunda mektep medrese çatışmasından bizler kalmış. Lan bu eğitimi, marifi biz iyi yönetirdik ama bu mektebi başımıza saldınız, bu iş yapılmıyor. Sonra da bu Cumhuriyet döneminde sürekli böyle önümüze bir motto olarak bu söz getirildi maalesef. Şimdi burada ama Enderun'u ilk konuşmak lazım. Çünkü Enderun neyi sağlıyordu? Şimdi Enderun haremin bir parçası. Devlet yöneticileri eğitiliyor orada ve aynı zamanda harem nedir? Harem de o devlet yöneticilerine eş adayı olan kadınlar eğitiliyor orada. Yani elçi bir yurt dışında bir ülkeye gidecekse onun hanımı özel eğitiliyor. Orada devleti temsil edecek, Osmanlı'yı temsil edecek. İşte sadrazamların, paşaların, şunların, bunların hanımları haremde eğitiliyor. Ondan sonra onlar evlendiriliyorlar. Dolayısıyla haremi bir cinsel obje ve nesne olarak bize dayatanlara karşı bunu bir kenara koyalım.
Tarihi bir önemli vesika, bir tespit oldu.
Vesika olarak bunu bir kenara koyalım. Şimdi burada hayat akıyor bir şekilde. Şimdi geliyoruz Cumhuriyet döneminde. Cumhuriyet döneminde de bu eğitim bir şekilde artık medreseler kalkıyor. Aslında kalkması gerekiyordu. Çünkü rahmetli Akif'in ifadesiyle medreseler çürümüştü zaten.
Evet.
Yani kendi varlıklarını devam ettirebilecek iç enerjiyi kaybetmişlerdi.
Evet.
Ve bilim üretmek, ilim üretmek, literatür üretmekten daha çok problem üretmeye
başlamışlardı.
Dolayısıyla şimdi
her çürüyen
kurumu kapatılması gerekiyor. Yani bunu bir tespit olarak koyalım. Bir kurum çürüdüyse bunu yaşatmanın anlamı yok. Onu kapatıp yenisini kurmak gerekiyor. Daha doğru bir başlangıç yapabilmek için çürümüştü ve bunun yerine işte bugünkü modern eğitim sistemine geçtik. Bu eğitim sistemine geçerken de ne kadar doğru yaptık, ne yaptık, o ayrı bir tartışma konusu. Ona da girmek istemiyorum. Sorunlarımız evet. var. Ama ben dünyayı dolaşıyorum. Gördüğüm şey şudur. Bizim eğitim sistemimizin, marif sistemimizin sorunları olmakla beraber dünyadaki birçok örnekten çok daha iyiyiz. Fakat bize özellikle PISA vesaire bir kısım endeksler üzerinden dayatılan bir kısım olumsuzlukların da görece olumsuzluklar olduğunu, aman öldük bittik durumunda olmadığımızı, eğitimde iyi yerde olduğumuzu, birçok ülkede Türkiye mezunu, üniversite mezunu gençlerin kendi ülkelerinden mezun olanlardan çok da yüksek fiyatlarla iş alındıklarını biliyorum, görüyorum bunları.
Güzel.
Yaşıyorum yani. Ama arzu edilen yerde miyiz? Değiliz. Daha yapacak çok işimiz var. Bu işleri de yapmamız gerekiyor. Şimdi o açıdan dikkatli olmak da gerekiyor. Şimdi diyor ki Acar Baltaş, zengin, meşhur ve makam sahibi kişileri eğitemezsiniz. Şimdi burada bir tespit yapıyor ve önemli. Diyor ki çünkü onlar öğrenmek için değil, kendi yanlışlarını doğrultmak için size soru sorarlar diyor.
Çok güzel. Zengin, meşhur ve makam sahipleri.
Meşhur ve makam sahiplerini eğitemezsiniz diye. Şimdi böyle bir problemimiz var bizim. Şimdi bu serveti elde ederken, bu makamı elde ederken, bu şöhreti elde ederken hangi kalıplarla hareket etmişlerse onlar o kalıplarla yaşamaya devam edecekler ve onlar sizden öğrenmek istemeyecekler. Onlar çünkü yukarıdadırlar ve hep öğreteceklerdir size, hep anlatacaklar. Büyük adamdır onlar yani. Onlar, şimdi sevgili Yusuf Kaplan da diyor ki eğitim genç kuşaklara 5 şeyi vermezse toplumun mezarını kazar. Yani bunlar 1- ahlak, 2- ideal, 3- özgüven, 4- tevazu, başkasına saygı, 5- ruh vermesi lazım diyor. Şimdi eğer gerçekten bir eğitim ahlak öğretmiyorsa, ideal vermiyorsa, özgüven aşılamıyorsa, efendim tevazu, başkasına saygı öğretmiyorsa ve ruh üflemiyorsa, yani bu ruh önemli bir şey, maya dediğimiz şey odur işte aslında. Yani işin ruhu olmayan cesedi biz toprağa gömüyoruz. Ölü sayıyoruz.
Kadavra yani. Yapıyoruz.
Kadavra yapıyoruz hani. Ölüden sayıyoruz. O açıdan ruhun önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi dünyayı bulduğumuzdan daha iyi hale getirebilmek için bir eğitim sürecine hep birlikte ihtiyacımız var. Evet. Dünyaya biz niçin gönderildik? Dünyaya. Ya şimdi birçok şeye ihtiyacı var dünyanın. Ben uzun yıllardır söylediğim bir söz var. Bir yerden aklımda kalmış, nereden, sahibi kimdir? Zannediyorum Ahmet Taş getiren abinin bir sözüydü. Diyordu ki bugün dünyanın en temel ihtiyacı kafi miktarda iyi yetişmiş insan ihtiyacıdır. Yani siz iyi yetişmiş insan ihtiyacını gideremezseniz bir toplulukta birçok şeyi kaybedersiniz. İyi yetişmiş insan da kafi miktarda olacak. Yani hangi branşta, hangi meslekte ne kadar iyi yetişmiş insana ihtiyacınız var. Amerika'da şöyle bir olay anlatılır. Şimdi bir makine bozulur, ustaları çağırırlar ve hiçbir usta makinenin problemini çözemez. Derler ki falan eyalette bir usta var. Bundan anlar. Çağırırlar ustayı, gelir uçakla getirirler. Bakar çalıştırın der makineyi, çalıştırır. Bir daha çalıştırın, bir daha dinler. Tamam der, sorunu buldum. Gider bir civataya sıkar. Ne kadar ücret derler? $1,000 der. Ya bir civataya sıkmanın maliyeti $10 olsun der. İyi de demiş, $990 da ben hangi civatayı sıkacağımı bilmekle istedim sizden de. Tamam. Yani şimdi sonuçta iyi yetişmiş insan işine saygı duyan, yani işini ciddiye alan, işine değer veren insan da olmak zorundayız. Ve bunu yaparken de yani biz tabii ki hepimiz para kazanacağız. Yani bu dünyada maişeti devam ettirmek lazım ama helalden kazanılan 1 liranın haramdan gelen 1000 liradan değerli olduğunu anlatan bir eğitim
bereket
sistemi
neydi? Bereket dediğim şeyin de bu olduğunu. Eyvallah. Karak bana sorarlar. Bereket eyvallah. Ne? Yani evet. Yumurta 4 yumurta koydum kavanoza. Bu 5 olacak mı? Hayır, o değil. Bereket bu.
Tabii. Yani bir de sosyal medya okuru haline geldik. Kitap okumuyoruz mesela. Böyle bir hastalığımız, problemimiz var. Bu da beni çok üzüyor. Çünkü ben kitap okumayı çok seven birisiyim. Yani şükür ki seviyorum. Mesela bir insan günde 10 sayfa okusa bu yılda 3650 sayfa yapar. Ve 10 yıl bunu devam ettirirse 36500 sayfa yapar. Emin olun ki Türkiye'deki profesörlerin çoğu bunun yarısını okumamıştır.
Eyvallah, doğrudur. Yani. Sevgili dinleyiciler, ben bu arada bir hakkı da ifa edeyim. Sosyal medyayı kullanıyorsunuz sevgili gençler. Mutlaka Twitter'dan, Facebook üzerinden ben Selim Bey'i ilk tanıdığım günden beri keyifle, zevkle takip ediyorum. Şunun için. Evet, sosyal medyada onlarca, yüzlerce, binlerce hesap var. Kimisi tatmin için, kimisi şöhret için, kimisi de takipçi biriktirmek için bunu yapıyor. Ama ben Selim Bey gibi bazı dostları hususen özellikle takip ediyorum. Neden? Her gün orada okuduğu bir kitaptan, bir muhakemeden, bir tefekkürden, bir tezekkürden ortaya çıkmış vecizeler, tespitler, tahlillerini okuyorum. Yani eğer sosyal medyadan besleniyorsanız değerli, kıymetli insanları Yusuf Kaplan gibi, Selim Cerrah Bey gibi insanları takip ederek bu bilgi dağarcığınızı da zenginleştirebilirsiniz. Yani bu da bir yöntem. Bu hakkı teslim ediyorum.
Allah canımızı hayretsin. Evet, teşekkür ediyorum. İsterim.
Ve siz de lütfen okuduklarınızı paylaşın. Yani Twitter'ı sadece eleştirmek, laf sokmak için değil de çok tespit, derinlikli bir cümle buldunuz. Lütfen paylaşın onu. Biz de öğrenelim onları.
Tabii. Yani mutlaka. Tabii yani burada problem şu. Yani kendine mahsus tavır geliştiremeyen insanlar mutlaka şahsiyetlerini kaybediyorlar.
Edilgen hale geliyorlar.
Edilgen hale geliyorlar. Yani dolayısıyla tavır sahibi olmak gerekiyor her şeyden önce. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de yani hepimiz iş yapıyoruz. Devlet de iş yapıyor, millet de olarak da diyelim iş yapıyoruz. Mutlaka işe göre adam seçmek gerekiyor. Yani buna bunun için iyi bir donanıma ihtiyacımız var. Yani bunu ayırt edebilmek, anlayabilmek için. Mesela Hazreti Musa'nın mücadelesine baktığımızda benim çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi şudur. Firavun'la mücadele etmeye giderken Şuayb Aleyhisselam yanından döndüğünde kendisine yardımcı olması için kardeşi Harun'u istemişti. Sırtını ona dayamak istemişti. Ama kendisinden sonra toplumu eğitmek için, yönetmek içinse Harun'u değil, akrabası da olmayan Yuşa bin Nun'u tercih etmişti. O daha fonksiyoneldi. Hazreti Harun da bir peygamberdi. Henüz Yuşa bin Nun peygamber değildi ama onu yetiştirdi, onu hazırladı, geleceği ona bıraktı. Yani burada hangi eğitimin bize kazandıracağı erdemlerden belki de en temellerinden bir tanesi hangi insanın hangi özelliğinden hangi şartlarda istifade etmek gerekir.
Çok güzel.
İnsan tanıyabilmeyi bir şekilde halletmek gerekiyor değerli dostum.
Burada Hazreti Ali'nin şu sözü de bize bir ışık tutar mı üstadım? Hani çocuklarınızı yaşadığınız çağa göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştiriniz buyuruyor.
Kesinlikle.
Bu da çok önemli bir ölçü benim için.
Tabii. Bu arada gelecek planlaması.
Yani budur değil mi? Tabii. Onların gerçeğine göre. Yine ben El Muallim diye şeyin şarkısı vardı. Sami Yusuf'undu değil mi o? Efendimizin aslında bir ismi de hani nasıl ki Esma-ül Hüsna var, Allah'ın 99 ismi. Bazı sufiler Allah Resulü için de böyle isimler söylerler. Bir ismi El Muallim'dir. Yani biz öğretici öğreten
işte zaten ben muallim olarak gönderildim buyuruyor. Yani o vasfı zaten öğreticilik, öğretmenlik vasfı çok temel belirleyici özelliklerinden bir tanesi. Tabii şimdi bizim belki bu eğitim insan ilişkilerinde dikkat edeceğimiz hususlardan birisi de başarı. Şimdi başarıyı bir fetiş veya bir put haline dönüştürmemek gerekiyor her şeyden önce. Tabii ki hepimiz yaptığımız işte muvaffak olmamız, ilerlememiz, başarılı olmamız gerekir ama bunu putlaştırmamak gerekiyor. Dünyanın daha başarılı insana, daha fazla başarılı insana ihtiyacı yok aslında. Yani dünyanın daha çok hikaye anlatıcısına ihtiyacı var. Hikaye biriktirmek gerekiyor, hikaye anlatmak. Bunu Kemal Sayar'dan şöyle paylaşayım müsaade ederseniz.
Lütfen.
Diyor ki daha çok hikaye anlatıcısına, daha çok barış gönüllüsüne, daha çok gönül tamircisine, daha çok sevgi taşıyan insana ihtiyacı var dünyanın. Çok muazzam tespitler bunlar. Dünyayı daha yaşanılası ve insancıl kılacak, ahlaki cesareti gösterebilecek insanlara ihtiyacımız var diyor. Yani ahlakı öne almamız gerekiyor. Diyor ki çocuklarımıza çitin öte yanında öcüler olduğunu öğretmek yerine dağın öbür tarafında bizimle kan ve gözyaşlarının rengi aynı başka insanların olduğunu öğretmemiz gerekiyor.
Evet.
Dünyada acılar var ve bu acılar bizim gamsızlığımız sebebiyle büyüyor. Yani bu hikayeleri, acı hikayeleri de tatlı hikayeleri de paylaşmak gerekiyor çocuklarla. Ve çocuklarımızı bencillik tuzağından bu şekilde korumak, kurtarmak gerekiyor. Yani şimdi yine bir yerden not aldım ama kimin o olduğunu tam hatırlayamıyorum. Şimdi beni bağışlasın dinleyenlerimiz. Diyor ki bir hikayen olması için yola çıktığında iki şeyi yapmalısın genç adam. Bir, kendi başına yapabileceğin şeylerin listesini çıkar. Neleri bir başına yapabilirsin bir insana? İki, sana hayatta yol gösterecek, destek olacak, akıl verecek, yüreklendirecek, senden daha tecrübeli, daha bilgili bir yol gösterici bu.
Yani mürşid-i kamil, yani mürşid
yol bir gösterici. Yol tabii yani. Yani bu dedendir, dayındır, babandır, akrabandır, babandır, hocandır, öğretmenindir,
yazardır, çizerdir.
Yazardır, çizerdir ama bir yol gösterici bu. Yani tıkandığında, çıkış yolu aradığında, nereye gideceğini bilemez hale geldiğindeki zaman zaman hepimize olur. Ve bir yerden destek al yani bu önemli. Kendi başına yapabileceklerinin en başına şunları yaz diyor. Bir, dürüst ol. Kendi başına yap. Bunu. İki, adaletli ol, adil ol. Üç, Müslüman olmanın ve insan olmanın gereklerini öğren. Yani Müslümansan Müslüman olmanın, değilsen de insan olmanın gerekleri vardır. Bunları öğren. Annene, babana, büyüklerine saygılı ve vefalı ol. Hangi işi yapıyorsan yap, en iyisi olmak için uğraş ve sakın arkadaşların arkasından konuşma, onların gıybetini etme. Onların kötülüklerinin üzerine ört. Şimdi bunları çoğaltabiliriz, yani bunlar erdemler. Bunları çoğalttığımızda saygın insan haline gelebiliriz. Neden insanlar bana saygı duymuyorlar? Çünkü ben onlara saygı duymuyorum.
Evet.
Yani saygı duymak isteyen saygı göstermeli. Saygı gösteren saygı bulur.
Saygı inşa edilir derler. Yani tabii, zamanı inşa edersin.
Kesinlikle.
İnşa edersin derler.
Dolayısıyla şimdi bizim tabii bu dünya hayatının gerçekten bizim kaybettiğimiz için doğru sorular olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Hazır cevaplardan doğru sorulara geçmemiz gerekiyor. Hazır hı hı. cevaplar bizi hedefe götürmez. Hı hı. Ama doğru soruları sorabilirsek bize de. Ya eğitim nedir? Eğitim doğru sorulara güzel cevaplar
doğru
bulabilmek.
Bulabilmek.
Güzel cevaplar. Sadece doğru değil, aynı zamanda evet, güzel cevaplar.
Şıksa.
Yani keşke mesela kendi kendimize her gün sorabilsek. Ben kimim ve bu hal neyin nesi?
Evet.
Değil mi yani? Kimim ben? Ve nereye gidiyorum yani?
Bu, İnsanlık nereye gidiyor
yani,
mesela değil mi?
Tabii tabii. Hem kendimize hem insanlığa dair bu tür sorular sormamız gerekiyor değerli dostum.
Evet. Peki hep eğitimde yapılması gerekenleri konuştuk, söylediniz. Çok da hoş tarif ettiniz. Yine sizinle bir sohbetimizde not almıştım. Biz çocuklarımızı severken onların bizatihi şahsiyetlerini, isimlerini, kendilerini değil, başarılarını seven aileler olduk, babaanneler olduk. Dolayısıyla çocuk da bunu kısa sürede fark ediyor. Bir süre sonra kendisi, kendi şahsiyet ve karakterini geliştirmekten ziyade başarılarıyla kendini sevdirmeye çalışıyor.
Maalesef.
Burada bir
çocuklar bir yarış atına dönüşüyoruz.
Evet, dönüyor. Yani burada pek hep çocuklar üzerinden konuştuk ama isterseniz yine bu eğitimin bu kısmında aile ve devlete düşenlere de bir konuşalım ve toparlayalım.
Eyvallah. Şimdi tabii yani ölçüyü karnedeki not üzerinden ve kazandan okul üzerinden koymamak gerekiyor. Çıtayı nereye koyacağımız önemlidir. Şimdi hepimizin zihinsel kapasitesinin sınırları var belli. Kimimiz zekidir, kimimiz biraz daha az zekidir. Yani burada bir kere çocukları birbiriyle ailelerin mukayese etmesi kadar yanlış bir şey yok.
Mukayeseden bir defa çıkacağız.
Kesinlikle çıkacağız.
Bileceğiz ki
her
tek
çocuk
çocuğumuz.
Biriciktir.
Biriciktir.
Her çocuk özeldir.
Bir tanedir.
Onun kendi şartlarında anlamak lazım. Onun kendi şartlarını geliştirmek lazım. Yani bir çocuğu başka birisinin şartlarıyla mukayese etmek doğru değil. Yani hayat hepimize eşit davranmıyor. Adil davranıyor ama eşit davranmıyor. Tamam. Eşitlik insan tabiatına da aykırı bir şeydir. Yani işte eş değerlilik vardır. Yani siz ne kadar değerliyseniz ben de o kadar değerliyim. Yani çocuk da o kadar değerli. Evdeki hanımefendi de o kadar değerlidir.
Eyvallah.
Değer üzerinden konuşmak gerekiyor. Fiyat üzerinden değil. Evet. Şimdi bir kere bu çocuğun başarısını ödüllendirmeye başladığımızda çocuğu fiyat üzerinden değerlendirmiş oluyoruz.
Ya.
Bunu ne
metalaştırıyoruz
ne
onu.
Okulun böyle davranması gerekiyor ne de ailenin böyle davranması gerekiyor. Burada bir değer skalası oluşturmak, geliştirmek, bir ölçek haritası belki oturtmak gerekiyor. Şimdi tabii bunu oluşturabilmek için de belki de gittiğimiz her yere yeni sözler taşımamız gerekiyor. Yani ruhlarımızı okşayıcı, kalplerimizi inşiraha, intibaha, uyanışa taşıyıcı, kötülüklerden bizi koruyucu, uzaklaştırıcı yeni sözler, yeni iklimler, yeni arayışlar, yeni adayışlar gerekiyor bize diye düşünüyorum. Aile olmanın getirdiği temel sorumluluklardan bir tanesi de çocukları sevelim ama başarılarını değil. Onlar başarısız olduğunda da onları kucaklayalım. Yani bir alanda başarısız olabilir ama bu hayatta başarısız olacağı anlamına gelmiyor.
Gelmez.
Bir örnekle bitireyim istersen. Vaktimiz de daraldı.
Evet,
bir dostum anlatmıştı. Almanya'da bir parkta oturuyordum. Dikenli çalıların altındaki bir şeyi, mendil parçasını almak için 15 dakika uğraştı oran temizlik görevlisi. Elleri kanayarak onu aldı. Yanına gittim, dedim ki ne gereği vardı? Senden başka kimse onu görmemişti dediğinde eğer onu gördüğüm halde almazsam kendime olan saygımı kaybederim demişti. Yani hangi işi yapıyor olursak olalım hiçbir iş basit değildir. Her iş saygıya değerdir. Dolayısıyla çocuklarımızı iyi doktor değil, iyi insan olarak yetiştirin.
Çok teşekkür ederim Sayın Cerrah. Evet sevgili dostlar, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Teknik Masa'da Hülya Aydoğan, yapımda Aydan Oran bu programın sizlere ulaşmasında emek sarf ettiler. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Hayata dokunan sözler. Müzik